Rut 1. bölüm 11. ayette Naomi, geri dönün kızlarım dedi. Niçin benimle gelesiniz? Size koca olacak oğullarım olabilir mi bundan sonra? Musa peygamberin getirdiği şeriat kurallarına göre bir adam öldüğü zaman en yakın akrabası dul bıraktığı karısıyla evlenmek zorundaydı. Buna benzer töreleri bugün Anadolu'nun bazı yerlerinde hala görmek mümkündür. Aslında acayip bir kural ama o dönemlerde uygulama böyleydi. Bu kuralı Rut kitabında ileride yeniden göreceğiz. Çünkü yakın akrabalık vazifesi diye bilinen uygulama tamamen bununla ilgiliydi. Naomi gelinlerini ikna edip Moab ülkesinde kalmalarını istiyordu. Çünkü İsrail'de birer yabancı olarak yaşayabilmeleri çok zor olacaktı. Yahudiler Moablılarla işbirliği yapmazlar, onları dışlarlardı. Tüm bu güçlükleri göz önüne alıp iyice düşünmelerini ve kararlarını bunları göz önünde bulundurarak vermelerini istiyordu. Rut 1. bölüm 12 ve 13. ayetlerde dönün kızlarım yolunuza gidin. Ben kocaya varamayacak kadar yaşlandım. Umudum var desem bu gece kocaya varıp oğullar doğursam onlar büyüyene kadar bekler miydiniz? Kocaya varmaktan vazgeçer miydiniz? Hayır kızlarım. Benim acım sizinkinden de büyüktür. Çünkü Rab beni felakete uğrattı diye yazıyor. Böylece Naomi onları kendi ülkelerinde kalmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Söylediği sözler sade ve basitti. Bundan sonra hiç oğlum olmaz. Eğer oğullarım olsa dahi onların büyümesini ve sizinle evlenmesini bekler miydiniz? Hayır. Hiç kendinizi aldatmayın. Yol yakınken dönün ve hayatınızı boş yere sıkıntıya sokmayın diyordu onlara Naomi. Naomi'nin sözlerinden de anlaşılacağı gibi Tanrı Naomi'nin ailesini yargılamıştı. Bu yargıdan Rut ve Orpa da nasiplerini almışlardı. Bu yargıdan daha fazla nasiplenmesinler diye Naomi gelinlerinin kendisiyle gelmesini istemiyordu. Ve işte yine ağlamaya başlamışlardı. Rut 1. bölüm 14. ayette gelinler yine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonunda Orpa kaynanasını öpüp vedalaştı. Rutsa ona sarılıp yanında kaldı diye yazıyor. Şimdi ayrılık vakti gelip çatmıştı. Dediğim gibi Moab ülkesinin o tozlu yollarına nereden baksanız bu üç kadını hemen görürsünüz. Gerçekten sizler ve ben bu olayların geçtiği günlerde Moab'da bulunsaydık ve bu üç kadını yan yana ağlarken görseydik, bunun pek o kadar önemli bir şey olmayacağını düşünecektik ama bakın orada çok önemli şeyler oluyordu. Orada verilecek bir karar İsa Mesih'in Betlehem kentinde doğup doğmamasına yön verecekti. Evet belki bunun önemini fark etmiyor olabilirsiniz ama orada çok önemli bir karar verilecekti. Naomi'nin gelinlerinden Orpa kaynanasını öptü ama bu öbür gelin Rut kollarını açarak kaynanasına sarıldı. Orpa kendi ana babasına geri döndü ve Naomi şöyle dedi. Rut 1. bölüm 15. ayette. Naomi Rut'a, bak Eltin kendi halkına, kendi ilahına dönüyor. Sen de onun ardından git dedi. Orpa geri dönmeye karar vermişti. Tanrı'yı izleyeceğine ilişkin başlangıçta vermiş olduğu karar da gerçek çıkmamıştı. İşte şimdi putperestliğe geri dönüyordu. Bu kararıyla birlikte kutsal kitabın sayfalarından da dışarıya çıkıyor ve sessizce kayboluyordu. Kutsal yazılarda Orpa ile ilgili daha başka bir şey görmüyoruz. Ama öbür gelin Rut ise yaşayan Tanrı'yı izleyeceğine ilişkin bir karar vermişti. Ama onun kararı Orpa gibi lafta değildi. Hem yaşadığı sürece hem de sonraki yaşamında Tanrı'ya olan imanı ve ümidiyle yaşıyordu. Rut'un adının İncil'in ilk sayfasında yeniden geçtiğini kendiniz de görebilirsiniz. Rut'un adı İsa Mesih'e kadar uzanan nesillerin soy ağacında geçmektedir. Naomi Rut'un bu inancında gerçekçi olup olmadığını sanamak istemişti. Bu nedenle ona eltisi Orpa gibi putperestliğe geri gitmesini söylemişti. Ama bakın Rut ne diyecekti? İyi dinleyin. Rut 1. bölüm 16. ayette Rut şöyle karşılık verdi. Seni bırakıp geri dönmemi isteme. Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım, senin tanrın benim tanrım olacak. Rut burada çok büyük bir karar vermişti. Bu yedi yönlü bir karardı ve Tanrı için alınmıştı. Bakın, gerçek tövbe bence tam olarak budur. Gerçek bir anlam taşıyan, Tanrı önünde bir değer taşıyan ve insanın yaşamını değiştiren tövbe işte böyle bir tövbedir. İncil de aynen bunu söyler. 2. Korintliler 7. bölüm 10. ayette Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı kişiyi kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık doğurmayan tövbeye götürür. Dünyanın acılarıysa ölüm getirir diye yazmaktadır. Rut buna karar vermişti ve sözlerini şöyle sürdürdü. 1. bölüm 17. ayetti. Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada gömüleceğim. Eğer ölümden başka bir nedenle senden ayrılırsam Rab bana daha kötüsünü yapsın. Şimdi gelelim Rut'un yedi yönlü kararına ya da tövbesine. Buna iyice dikkat etmenizi ve anlamanızı isterim. Çünkü birçok kişinin Tanrı için adım attığı ve Tanrı'ya birçok şeyle söz verdiği halde bunları yerine getirmeyen insanları günümüzde hemen hemen her toplumda görmekteyiz. Bu nedenle gerçek tövbenin ne anlama geldiğini ve hangi alanları kapsadığını iyice anlayabilmek için Rut'un kararına dikkatle bakmamız gerekmektedir. Bugün bizim gerek duyduğumuz kimseler aldığı kararlara sadık kalan kişilerdir. Rut da böyle kimselerden birisiydi. Her şeyden önce Rut, Naomi'ye "Sen nereye gidersen ben de oraya geleceğim." demişti. Diğer bir deyişle Rut şöyle diyordu: "Sen ne dersen de ben seninle geliyorum. İsrail'e girip orada yaşayayım diye seni bir pasaport olarak kullanmayacağım. Sen nerede olursan ben de orada seninle birlikte olacağım ve senden ayrılmayacağım." Rut'un kararının ikinci özelliği de zaten buydu: "Sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım." diyordu. Yani Rut sadece Naomi ile İsrail'e kadar gitmeyecek ama onun yanında kalacaktı. Onun gibi yaşayacak, onun yediğinden yiyecek ve onun yattığı yerde yatacaktı. Naomi'nin oğullarından biriyle evlendiği için artık kendisini bu aileye ait görüyor ve onların adını taşıyordu. Rut'un kararının üçüncü özelliği de şöyleydi: "Senin halkın benim halkım olacak." Yani kendi halkımı, putperestleri terk ediyor ve kendimi senin halkına ait görüyorum. Sevgili dostum, kendinizi Tanrı'ya ait görmedikçe Tanrı için gerçek bir karar vermiş sayılmazsınız. Gerçekten böyle bir şey mümkün değildir. Rut bunu biliyordu ve şöyle dedi: "Benim bir yabancı olduğumu söylüyorsun. Doğru ama senin halkın bundan böyle benim halkım olacak." Dördüncü özellik: "Senin Tanrım benim Tanrım olacak." Bu genç kız Rut'un vaat edilen topraklar olan İsrail'in ekmek ve övgü evinden, yani Beytlehem'den gelip kendi köylerinde o hasta oğlanla niçin evlenmeye karar verdiğini şimdi sanırım daha iyi açıklayabilirim. Bunun nedeninin zaten ortada olduğuna inanıyorum. Hayatında ilk defa gerçek ve yaşayan Tanrı'yı bilen, tanıyan bir aileyle karşılaşmıştı ve bu gerçek ve yaşayan Tanrı'yı kendisi de tanıdığından dolayı bu ailenin oğullarının birine gelin gitmeye karar vermişti. "Senin Tanrın benim Tanrım olacak." Rut'un verdiği karar gerçekten büyük bir karardı. Sadece bu kadar da değil. Bakın, Rut başka neler söyleyecekti: "Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim." Bu sözlerin Rut için taşıdığı anlam bugün yaşayan bizler için taşıyacağı anlamdan çok daha derindi. Rut bu sözlerle "Halkının umudu benim umudumdur." diyordu. İsrailli bir Yahudi öldükten sonra bir gün yeniden dirilip o topraklarda yaşayacağına inanırdı. Örneğin İbrahim peygamberin de umudu buydu. Kendisinin bir gün ölümden dirilip de cennete gideceğine hiçbir zaman inanmadı. İbrahim öldükten sonra tekrar burada, öldüğü yerde dirileceğine inanıyordu ve Kapela mağarası satın alıp karısı Sara'yı oraya gömmesi ve kendisinin de öldüğünde oraya gömülmesini istemesi işte bu nedenledir. İshak da bu aynı umutla yaşayıp öldü. Kendi yurdundan uzakta Mısır'da olup Yakup bile oğullarına vasiyet ederek kemiklerinin atalarının yattığı yere götürülmesini ve orada gömülmesini istemişti. Ölümden sonra dirileceklerine inandıkları için bütün bu isteklerin tümünün nedeni ölümden sonra tekrar dirileceklerine olan inançlarıydı. Onlar yapıcısı ve kurucusu Tanrı olan bir kent arıyorlardı ve bu kent bir gün yeryüzünde gerçekleşecektir. Eski antlaşma inanlarının umudu buydu. Yeni antlaşma inanlarının umudu, beklentisi ise daha başkadır. İsa Mesih yukarı odada topladığı öğrencilerine bu dünyadan uzakta olan bir yerde, Yuhanna 14. bölüm 2. ayette, "Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum." demişti. Bu yeni antlaşma inanları için özel yapılacak yepyeni bir projeydi. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği söz ona bu yeryüzünde sonsuz bir konut vereceğiydi. Evet, eski antlaşma inanları dirilişten sonra kendilerine yeryüzünde verilecek olan bu sonsuz meskenlere olan imanlarıyla yaşadılar. Rut da burada Naomi'ye "Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim." dememiş ama aynı zamanda "Sen nerede gömülürsen ben de orada gömüleceğim." demiştir. Görüleceği gibi İbrahim, İshak ve Yakup'un umudu gibi Rut'un da umudu o topraklardaydı. Rut'un da umudu eski antlaşma inanlarına özgü bir umuttu. Evet, Rut'un kararının sonuncu ve yedinci özelliğine gelince şunları okuyoruz: "Eğer ölümden başka bir şey beni senden ayırırsa Rab bana böylesini ve daha fazlasını etsin." Gerçekten Rut burada çok büyük bir karar vermişti. Verdiği karar birkaç saatlik, haftalık ya da bir aylık karar değil, uzun zaman ve sonsuzluğu kaplayan bir karardı. Rut'un bu kararında gerçek ve içten bir tövbeyi görmekteyiz. Bugünlerde tövbeyle ilgili çok şey duyuyoruz ve insanlar bir iki gözyaşı dökünce tövbe ettiklerini zannediyorlar. Daha önce de okuduğumuz gibi 2. Korintliler 7. bölüm 10. ayette. Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı kişiyi kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık doğurmayan tövbeye götürür. Dünyanın acıları ise ölüm getirir diyor kutsal kitap. Başka deyişle Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı kişiyi kurtuluşla sonuçlanan tövbeye götürür. Dikkat ederseniz tövbenin kendisi kurtuluş değildir ama insanı kurtuluşa götüren yoldur. Ama dünyasal üzüntü ölüme yol açar. Peki nedir dünyasal üzüntüler ya da dünyanın acıları? Dünyanın acıları gözyaşı dökmek demektir. Dünyasal insanlar da gözyaşı dökebilirler. Moab ülkesindeki yol ayrımına gelmiş bu üç kadına bir daha bakmak isterim. Orpa da en azından Rut kadar gözyaşı dökmüştü. Onun da mendili en azından Rut'unki kadar ıslanmıştı. Peki bu iki kadın arasındaki fark neydi? Fark şuydu. Orpa çok gözyaşı dökmüştü ama bunlar gerçek tövbeden kaynaklanan gözyaşları değildi. Gerçek tövbe nedir? 2. Korintliler 7. bölüm 10'da kullanılan tövbe sözcüğünün orijinal Yunancası metanoia'dır. Ki bu sözcük düşünceyi değiştirmek demektir. Yani belirli bir yöne giderken duruyor ve düşüncenizi değiştiriyorsunuz ve tamamen farklı bir yöne doğru yürümeye başlıyorsunuz. Birçok insan da kurtuluşla ilgili müjdeyi duydukları zaman etkileniyor ve değişmeye hazırlanıyor ya da en azından değişmek istediklerini söylüyorlar ve birkaç gözyaşı döküyorlar ama her nedense halen yürüdükleri yönde yürümeye devam ediyorlar. Orpa aynen böyle yaptı. En azından Rut'un akıttığı gözyaşı kadar gözyaşı akıttı ama dönüp Naomi ile birlikte Betlehem'e gitmedi ve gerçek yaşayan Tanrı'nın yanında yer almadı. Tam tersine putlara geri döndü. Bugün de birçok kişi Orpa gibidir. Çok gözyaşı döker ama hepsi o kadar. Akıtılan gözyaşı tövbe demek değildir. Tamam, gerçek tövbede gözyaşları da bulunabilir. Ama sadece gözyaşları bir şey değiştirmez. Kişinin tövbe edip yaşamına yeni bir yön verdiğini ne yazık ki göstermez. Eskiden büyük nehirlerde, örneğin Mississippi nehrinde buharlı gemiler vardı. O zamanki buharlı gemilerin kazanı küçük, sirenleri de büyük olurmuş. Gemi akıntıya karşı giderken bir de siren çalarsa akıntıya kapılıp akıntıya doğru sürüklenirmiş. Çünkü her ikisine de yetecek kadar buhar yokmuş. Bugün de birçok insan aynı bu eski buharlı gemi gibidir. Büyük sirenleri ama küçücük kazanları vardır. Hiçbir zaman İsa Mesih'i kurtarıcı olarak tanıma aşamasına gelmemişlerdir. Tabi günahlarından çok üzüntü duyup gözyaşı dökerler. Sirenlerini çalarlar yani ve çok duygusaldırlar. Duygu dolu tanıklıklarda bulunmaya bayılırlar ama yaşamları ile söyledikleri birbirini tutmaz. Kalkıp tanıklık verdiklerinde dinleyenleri gözyaşlarına boğan birkaç kişiyi iyi tanıyorum. Tanıklıklarını ağlayan bir sesle verip duygu sömürüsü yapan bu kişilere hiç güvenmediğimi söylemeliyim. Bunların yeniden doğuşlarının var olduğunu bile zannetmiyorum. Rollerini çok iyi ezberlemiş, usta tiyatro sanatçıları gibi rol yapıp seyredenlerin duygularını sömürüyorlar o kadar. Aynen bu kişiler Orpa'ya benziyorlar. Görevim sırasında gözyaşlarına başta gösterdiğim inancı daha az göstermeye öğrendim. Bugün gözü yaşlı bayan kardeşlerimiz her ortamda, her duada ağlamayı, gözyaşı dökmeyi adet haline getirmişler ama henüz yürekten gerçek anlamda tövbe etmemişler. Bazen insanlar tek damla gözyaşı dökmeden bile İsa Mesih'e iman edebilirler ve bu imanları gerçek ve sağlamdır. Yıllar önce ruhsal çobanlık yaptığım topluluğuma bir pazar sabahı iki çift karı koca gelmişti. Çiftlerden birisi durmadan ağlıyor, sağa sola duygu sömürüsü yapıyordu. O denli duygusal konuşuyorlardı ki biz onların ne demeye çalıştıklarını anlayamamıştık. Ama bu çift topluluğumuzun görevlilerini bile kendilerine gerçekten imanlı olduklarına inandıracak kadar etkileyebilmişti. Ama tövbeli ve kurtulmuş değildiler. Diğer çift gözü yaşlı değildi. Evet, tövbeye yapılan çağrıda öne gelip tövbe ettikleri halde tek bir damla gözyaşı dökmemeleri nedeniyle görevlilerimizden biri de bana bunların gerçekten tövbe edip etmedikleri konusunda düşüncemi sormuştu. Bu olay yaklaşık 25-30 yıl önce olmuştu ve o günden bu yana zaman zaman bu inanlı çifti hala görürüm. Ve bunlar o günden bu yana Mesih'e olan imanlarını sürdürmektedirler. Size bir soru sormak isterim. İsa Mesih'e gerçekten iman etme kararı aldınız mı? Yoksa sadece birkaç gözyaşı mı döktünüz? Sadece gözyaşları anlamsızdır ve bu dünyanın üzüntüsü ölüm getirir. Ve böyle bir tövbenin hiç kimseye yararı olmaz. Ama gerçek tövbe, tövbe edilecek, pişman olunacak bir şey demektir. Gerçek tövbe insanı tövbeye götürecek ve aynen Rut gibi siz de gerçek anlamda kurtulacaksınız. Rut Tanrı'yı izlemekle ilgili kesin bir karar vererek şöyle diyordu. Yoksulluğa razıyım, dışlanmaya da razıyım, hayatımın sonuna kadar dul kalacaksam bile buna da razıyım. Tanrı'ya inanan biri olduğunu göstermek için bütün bu olumsuzlukları göğüslemeye istekli ve hazırdı. Böylece Naomi ile birlikte Betlehem'e dönmeye karar verdi. Naomi, Rut'u iyi tanımıştı. Rut 1. bölüm 18. ayette Naomi, Rut'un kendisiyle gitmeye kesin kararlı olduğunu görünce üstelemekten vazgeçti diyor. Naomi, bu kız yani gelini Rut bir şeye karar verirse o şeyi kesinlikle yapacağını ve bu uğurda sonuna dek mücadele edeceğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle Rut'a daha fazla söz söyleme gereği duymadı. Ve böylece her ikisi de yola koyuldular. Rut 1. bölüm 19. ayette böylece ikisi Betlehem'e kadar yola devam ettiler. Dönüşleri bütün kenti ayağa kaldırdı. Kadınlar birbirlerine Naomi bu mu diye sordular diye yazıyor. Artık Betlehem'e geri dönmüşlerdi. Kaybolan aile Sıla'ya dönüyordu ama artık aile denecek bir yerleri kalmamıştı. Sadece zavallı yaşlı Naomi ile küçük yabancı gelini Rut kalmışlardı. Bunları gören kasaba halkı birbirlerine bu Naomi mi diye soruyordu. Rut 1. bölüm 20 ve 21. ayetlerde Naomi onlara beni Naomi değil Mara diye çağırın dedi. Çünkü her şeye gücü yeten Tanrı bana çok acı verdi. Giderken her şeyim vardı ama Rab beni eli boş döndürdü. Ben matematikte hiç de iyi değilim ama şu kadarını biliyorum. Boş olmak ile dolu olmak arasında çok büyük bir fark vardır. Yine her şeye sahip olmak ile meteliğe kurşun sıkacak kadar züğürt olmak arasında dağlar kadar fark var. Bir taraf dolu bir taraf boş. Naomi eli dolu gitti, eli boş döndü. Sevgili kardeşim, eğer İsa Mesih'e iman etmiş biriysen, Tanrı'nın ruhsal bir çocuğuysan, göklerdeki bütün ruhsal bereketlerle bereketlenmişsindir. Ve Mesih'te her şeye sahipsin. Onun önünden ayrılıp ruhsal paydaşlığını yitirdiğin zaman bir şeyi öğreneceksin. O uzak ülkede, Rab'den uzakta güzel bir tokat yiyeceksin ve aklın başına gelecek, boş ellerle evine geri döneceksin. Ama sen de o kaybolan oğul gibi böyle boş ellerle baba evine geri döndüğün zaman babanın seni kolları açık beklemekte olduğunu göreceksin. Baban seni şimdiye kadar hiç olmadık bereketlerle bereketleyecektir. O sana iyi şeyler verecek ve her zaman iyi davranacaktır. Kaybolan oğula aynen böyle olmuştu. Ona yeni pahalı bir elbise giydirdiler ve Besili Dana'yı gelişini kutlamak için yapılacak ziyafet için kestiler. Bütün bunlar evine geri dönen oğul için yapıldı. Naomi eski dostlarına bana Naomi demeyin, Mara deyin diyordu. Rut 1. bölüm 21. ayetin son kısmında beni niçin Naomi diye çağırasınız ki? Görüyorsunuz Rab beni sıkıntıya soktu. Her şeye gücü yeten Tanrı başıma felaket getirdi diyor. Belki de Naomi'nin adını Mara'ya yani dertli sultana değiştireceğini düşündünüz. Ama değiştirmediler. Tanrı'nın kutsal ruhu buna izin vermedi. Naomi yine Naomi olarak kalacaktı. Rut 1. bölüm 22. ayette ise işte Naomi Moavlı gelini Rut'la birlikte Moav topraklarından böyle döndü. Betlehem'e gelişleri arpanın biçilmeye başladığı zamana rastlamıştı diye yazar. Betlehem'e dönmek için çok uygun bir zamanı seçmişlerdi. Artık Moav ülkesi çok gerilerde kalmıştı ve bir sonraki bölümde Boaz'ın Betlehem yakınlarındaki tarlalarına gidecek, orada Rut'un yaşayacağı tecrübelere birlikte bakacağız. Rut 2. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Naomi'nin Boaz adında bir akrabası vardı. Kocası Elimelek'in boyunda olan Boaz, ileri gelen varlıklı bir adamdı. 2. bölümde Boaz adında bir adamla karşılaşıyoruz. Boaz tüm Rut kitabında bir kahraman olarak ortaya çıkmaktadır. Evet, ileride Boaz'ı yakın akrabalık görevini yaparak kurtarıcılık görevini gören bir tipleme örneği olarak göreceğiz. Dikkat ederseniz Boaz burada hemen Naomi'nin kocasının bir akrabası olarak tanıtılmaktadır. Bunu şimdilik bu kadarla aklımızda tutalım yeter. Naomi'nin bir akrabası vardı. Ne var ki Boaz'ı burada bir anlamda Rab İsa Mesih'i simgelediğine değinmeden geçemeyeceğim. Sizin ve benim de bir anlamda böyle bir akrabamız, kurtarıcımız vardır. Bizim gibi olan ama günah işlememiş, kutsal, saf, temiz ve günahtan ayrı olan kurtarıcımız var. İbraniler 7. bölüm 26. ayet işte buna işaret eder. Bizi sona kadar kurtarabilecek olan O'dur. Boaz adı anlam olarak güç, kudret demektir. Boaz güçlü ve varlıklı bir adamdı. Boaz adının anlam olarak güçlü bir savaşçı anlamını verdiğini söyleyen dil uzmanları da bulunmaktadır. Bunu güçlü bir yasa adamı olarak çevirmek de mümkündür. Bütün bu anlamların üçü de Boaz'ın yaşamında belirgindi. Kendisi güçlü bir savaşçıydı. Çok varlıklı ve zengindi. Ve güçlü bir yasa adamıydı. Yani Tanrı'nın ruhsal yasasına sadık yaşayan ve bu yasaları iyi bilen birisiydi. Elimelek'in bir akrabasıydı bu kişi. Bir gün Moavlı Rut Naomi'ye şöyle dedi. İzin ver de tarlalara gideyim, iyiliksever bir adamın ardında başak devşireyim. Naomi, git kızım diye karşılık verdi diye yazar. Rut 2. bölüm 2. ayetti. Burada 3 garip yasal uygulamayla karşılaşıyoruz. Bu yasalar bize garip ve acayip görünebilir. Çünkü günümüzde buna benzer bir uygulama veya yasa bulunmamaktadır. Başak veya herhangi bir tahıl devşirmek Musa'nın şeriatinde yer alan bir uygulamaydı. Bu Tanrı'nın yoksulların kayrılması için koyduğu bir yasaydı ve Rut ve Naomi çok yoksuldular. Rut'un başak devşirmek için tarlalara gitmek istediğini söylemesi onların yoksulluğunu açıkça belli etmektedir. Şimdi bu garip yasaya bakalım. Bunu kutsal yazılarda birkaç yerde görmekteyiz. Örneğin Leviler 19. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şu sözler yazılıdır. Ülkenizdeki ekinleri biçerken tarlanızı sınırlarına kadar biçmeyeceksiniz. Arta kalan başakları toplamayacaksınız. Bağ bozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Görüleceği gibi Tanrı, İsraillerin yoksulları gözetip kayırmalarını, bunu da bugün bize garip gelen o yolla yapmalarını söylüyordu. Tanrı yoksullara yardım kuruluşu kurmamıştır. Onlara para vererek yoksulluğu ortadan kaldırma girişimlerinde bulunmamıştır. Ama Tanrı yoksulların geçimlerini sağlayabilmeleri için kadına uygun olan böyle bir yolu seçmiştir. Yoksulların tarlaya gidip kendileri için devşirmeleri gerekmekteydi. Bu yasa toprak sahibi varlıklı kimseler için verilmişti. Bu aynı yasa Leviler 23. bölüm 22. ayette bir kez daha karşımıza çıkar. Şöyle yazar. Ülkenizdeki ekimleri biçerken tarlalarınızı sınırlarına kadar biçmeyin. Arta kalan başakları toplamayın. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Son olarak da yasanın tekrarı 24. bölüm 19. ayette şu sözleri görmekteyiz. Tarlanızdaki ekini biçtiğinizde gözden kaçan bir demet olursa, almak için geri dönmeyin. Onu yabancıya, öksüze, dul kadına bırakın. Öyle ki Tanrınız Rab, el attığınız her işte sizi kutsasın. O günlerde Tanrı yoksulların geçimlerini bu şekilde sağlamalarını belirtmişti. Tanrı onları ekmek kuyruğuna, sosyal güvenlik kurumlarına, vakıfların yemekhanelerine göndermiyordu. Onların yapmaları gereken bir şey vardı. Alacakları şeyleri çalışarak elde edeceklerdi. Tarlalara gitmeleri ve ürünlerin geri kalanlarını kendileri için devşirmeleri, toplamaları gerekliydi. Bunları yapmak onların yasal bir hakkıydı. Ama elle çalışmak her insanın hoşuna giden bir şey değildir. Tarla sahipleri ürünlerinin az sayılmayacak bir kısmını, yaklaşık %30'unu tarlada bırakırlardı. Ürünler toplandıktan sonra tarlaya geri dönmeleri ve geri kalanları almaları yasaya göre yasaktı. İkinci kez sadece yoksullar, düşkünler, öksüzler ve dullar o tarlaya girebilir ve kendileri için yiyecek devşirebilirlerdi. Tanrı'nın bu yöntemi gerçekten güzel bir yöntemdi. Tabi bu aynı yöntemi alıp günümüz ekonomisine uyarlamak mümkün olmasa da Rut'un yaşadığı ve ürünlerin yaklaşık %30'unun tarlada kaldığı dönemlerde bu çok iyi bir yöntemdi. Ama bugün insanlar tarlalarında hiçbir şey bırakmıyorlar. Ne varsa toplayıp süpürüp götürüyorlar. Yoksulları düşünen yok ama o günlerde yoksulları hiç kimse düşünmezken Tanrı düşünüyor ve onların geçimlerini bu yolla sağlıyordu. Evet Tanrı dün olduğu gibi bugün de yoksulları, öksüzleri ve dulları düşünmektedir. Bugün yeryüzünde yoksullara bir şans tanıyan bir şey varsa bu sadece Tanrı sözüdür. Tanrı sözüne gereken itaati gösterenler, yaşamlarında uygulamaya geçirenler zaman içerisinde Tanrı tarafından bereketlenmiş ve iyi bir duruma gelmişlerdir. Bu her zaman böyle olmasa da politikacıların sağlayamadığı bereketli, sevgi, huzur dolu bir yaşamı Tanrı'nın kendisi sağlamak istemektedir. İnsanların barış ve refah içerisinde insan gibi yaşaması Tanrı'nın bir isteğidir. Politikacılar insanların sadece oylarını almak için çalışırlar. Karşılığında insanlara hak ettikleri refah düzeyini sağlayamazlar. Ama Tanrı onlar gibi değildir. Tanrı insanların refahını ve mutluluğunu istemektedir. Evet, Rut bugün bize çok garip görünen bir töreye uyarak ürün değiştirmek için tarlaya gidiyordu. Hem yoksuldu hem de yabancıydı. Naomi'den kendisine tarlaya gidip yiyecek devşirmesine izin vermesini istedi ve Naomi Rut'a gidebileceğini söyledi.